Şeytanın Saati, Fernando Pessoa, seslendiren Rana Toka. Bu yalımlardan ışık değil, görünür bir karanlık fışkırır. İstasyondan çıktılar. Sokağa varınca kadın şaşkınlıkla oturduğu sokakta evine birkaç adım mesafede bulunduğunu gördü. Dona kaldı. Ardından arkadaşına şaşkınlığını ifade etmek için geri döndü. Ama arkasında kimse yoktu. Bir tren hattının son istasyonu olabilecek ya da öyle görünebilecek hiçbir binanın olmadığı, ayın aydınlattığı ıssız sokak vardı. Sokak. Şaşkın, yarı uykulu ama içten içe uyanık ve endişeli, evine kadar gitti. İçeri girdi, yukarı çıktı, üst katta kocası henüz yatmamıştı. Çalışma odasında kitap okuyordu. Kadın girince kitabını bıraktı. ''Nasıldı?'' diye sordu. Kadın ''Gayet iyi geçti, balo çok ilginçti.'' dedi. Ve kocasının bir şey sormasına fırsat vermeden ekledi. ''Balodakiler beni arabayla sokağın köşesine kadar getirdiler. Kapıya kadar gelmelerini istemedim. Orada indim. Israr etmek zorunda kaldım. Ah öyle yorgunum ki.'' Ve yorgun argın kocasına öpücük vermeyi de unutarak yatmaya gitti. Oğlu doğduğunda görünüş olarak tamamen normaldi ama ileride bir dahi olacağını göstermekte gecikmedi. Şiirlerinde tuhaf ve düşsel bir hava vardı. Sanki önceki bir yaşamda yeryüzünün tüm kentlerinin üstünden uçmuş birisinden aldığı büyük şeylere yönelik bir arzu şiirlerini kanatlandırırdı. Yaşantısındaki hiçbir şeyle açıklanamayan, büyük köprülere ilişkin bir imge dizelerinde sık sık geçerdi. Bir defasında neredeyse uyurken yazılmış bir şiirde tüm dünyanın görüldüğü yüksek bir tepenin üstündeyken tıpkı İsa'ya olduğu gibi içindeki bir şeyin ayartıldığını söylemişti. Aşağıda olanaksızdan da öte bir mesafede saçılmış yıldızlar gibi büyük ışık lekeleri vardı. Yeryüzünün kentleri kuşkusuz. Onları şeytan gösterdi ona. Bunlar dünyanın büyük kentleridir. İşte Londra ve belli mesafedeki başka bir şehri gösterdi. Bu da Berlin. Ardından bir başkasını işaret etti. Ve şu, oradaki Paris. Bunlar karanlıklar içindeki ışık lekeleridir. Ve biz, sırrın ve bilginin gezginleri, bu köprünün üstünde onların çok üzerinden geçiyoruz. Ne korkunç ve muhteşem bir manzara. Aşağıdaki tüm bu şeyler nedir? Tüm bunlar bayan, dünyadır. Tanrı'nın isteği üzerine oğlu İsa'yı tam burada ayarttım. Ama tahmin ettiğim gibi sonuçsuz kaldı. Çünkü oğul sırra babadan daha vakıftı. Ve tarikatın meçhul üstadlarıyla doğrudan ilişki içindeydi. Bu tarikat dilinde denildiği gibi bir sınamaydı. Ve aday hayran olunacak biçimde davrandı. Peki anlamadım. Gerçekten İsa'yı burada mı ayarttınız? Evet, şimdi derin bir vadinin olduğu bu yerde. O zamanlar bir dağ vardı elbette. Dipsiz derinlikte de büyük jeolojik değişiklikler olur. Burada geçtiğimiz bu yerde zirve vardı. Nasıl da hatırlıyorum. İsa beni Tanrı'nın da ötesinde gözden çıkardı. Ben Tanrı'nın öğüdünü ve emrini yerine getirdim. Çünkü bu benim görevimdi. İsa'yı var olan her şeyle ayarttım. Kendi aklıma uymuş olsaydım onu var olamayacak şeylerle ayartırdım. O zaman genel olarak dünya ve özel olarak Hristiyanlık tarihi belki farklı olurdu. Ama bütün dünyaların en yüce mimarı, yazgının gücüne karşı bu dünyayı yaratan Tanrı ve ben taşralı küçük şeytan. Ne yapabiliriz ki? Ama bir şeyi hem inkar edip hem de nasıl doğrulayabiliriz? Yaşamın yasası budur bayan. Beden haddinden çok ayrışmaksızın ayrıştığı için yaşar. Her an ayrışmasaydı bir mineral olurdu. Ruh direnmesine rağmen sürekli ayartıldığı için yaşar. Her şey bir şeye karşı koyduğu için yaşar. Ben her şeyin karşı koyduğu şeyim. Ama eğer ben var olmasaydım hiçbir şey var olmazdı. Çünkü karşı konulacak bir şey olmazdı. Tıpkı hafif bir havada iyi uçtuğu için havasız yerde daha iyi uçabileceğini sanan müridim Kant'ın güvercini gibi. Benim büyülü silahlarım müzik, ay ışığı ve düşlerdir. Ne var ki müzik deyince sadece çalınan müzik değil, sonsuza dek çalınmadan kalacak müzik de anlaşılmalıdır. Ay ışığı derken sadece aydan gelen ve ağaçların gölgelerini uzatan ışıktan söz edildiği sanılmasın. Güneşin dışlamadığı ve nesnelerin aldatıcı görünümlerini güpegündüz karartan başka bir ay ışığı da vardır. Her zaman kendisi olarak kalan tek şey düşlerdir. Onlar bizim içine doğduğumuz, her zaman doğal ve kendimiz kaldığımız o parçamızdır. Peki ama dünya eylemse, düş nasıl dünyaya ait olabilir? Düş, düşünceye dönüşmüş, dolayısıyla dünyanın gücünü içinde tutup uzamda var olma olgusunu, yani maddesini dışarı atan bir eylem olduğu için bayan. Düşte özgür olduğumuz gerçek değil mi? Evet, ama uyanmak öyle hüzünlü ki. İyi bir düşçü uyanmaz. Ben hiç uyanmadım. Tanrı'nın uyumadığı konusunda da kuşkularım var. Bunu bana bir kez söylemişti. Kadın irkilerek ona baktı ve aniden korkuya kapıldı. Ruhunun ta derinlerinden gelen, asla hissetmemiş olduğu bir korkuydu bu. Peki ama siz kimsiniz bayım? Niçin böyle maskelisiniz? İki sorunuza da tek cevap vereyim. Maskeli değilim. Nasıl olur? Ben şeytanım bayan. Evet şeytanım, ama ürküp telaşa kapılmanıza gerek yok. Ve kadın yeni bir zevkin gezindiği ürküten bir göz kırpışla ansızın bunun doğru olduğunu anladı. Gerçekten de ben şeytanım. Yine de korkmayın, çünkü ben gerçekten şeytanım ve dolayısıyla kötülük yapmam. Yeryüzündeki ve yeryüzünün üstündeki bazı taklitçilerim bütün aşırmacılar gibi tehlikelidir. Çünkü benim var olma tarzımın sırrını bilmezler. Sık sık esinlendiğim Shakespeare benim hakkımı teslim etti. Benim bir centilmen olduğumu söyledi. Bu yüzden içiniz rahat etsin. Emin ellerdesiniz. Bir hanımı incitecek tek bir söz etmek, tek bir davranışta bulunmak elimden gelmez. Bu doğama uygun olmasaydı bile Shakespeare beni buna zorlardı. Ama gerçekten gerekmiyor. Ben dünyanın başlangıcından beri varım ve oldum olası bir alaycıydım. Zira bilmeniz gerekir ki bütün alaycılar bazı doğruları telkin etmek için alaya başvurmak istemeleri dışında zararsızdır. Benim hakikati söylemek gibi bir iddiam olmadı asla. Kısmen bu hiçbir işe yaramadığından, kısmen de hakikati bilmediğimden. Abim Kadir-i Mutlak Tanrı'nın da hakikati bildiğini sanmıyorum. Ama bunlar ailevi sorunlar. Sizi buraya gerçek bir hedefi, yararlı bir amacı olmayan bu yolculuğa niçin sürüklediğimi belki bilmiyorsunuz. Bu az önce sandığınız gibi ne size saldırmak ne de sizi baştan çıkarmak içindi. Böyle şeyler yeryüzünde insanların da dahil olduğu hayvanlar aleminde olur. Ve bana oradan bildirildiğine göre galiba kurbanlar bile bundan zevk alırmış. Zaten saldıramam. Böyle şeyler yeryüzünde olur. Çünkü insanlar hayvandır. Evrendeki toplumsal konumum göz önüne alındığında böyle şeyler olanaksızdır. Daha iyi bir ahlak olduğundan değil, biz meleklerin cinsiyeti olmadığından. En azından bu durumda esas güvence de budur. Öyleyse rahat edebilirsiniz, çünkü size saygıda kusur etmem. Modern romancıların ve yaşlıların saygısızlığı gibi ikinci derece önemli ve yararsız saygısızlıklar olduğunu iyi biliyorum. Ama ben bunlardan bile mahrumum. Çünkü benim cinsiyetsizliğim şeylerin kökenine kadar uzanır. Ama asla buna kafa yormak zorunda kalmadım. Birçok büyücünün benimle alışverişi olduğu söylenir. Ama bu yanlıştır. Belki de yanlış değildir. Çünkü onların ilişkide olduğu şey kendi imgelemleridir. Ki bu da bir anlamda benim. Öyleyse rahat edin. İnsanları bozarım, doğrudur. Çünkü hayal ettiririm. Ama Tanrı daha kötüdür. En azından bir anlamda. Çünkü o çok daha az estetik olan bozulabilir bedeni yarattı. Düşler hiç olmazsa çürümez. Geçer. Böylesi daha iyi. Öyle değil mi? 18. sırrın anlamı budur. Tarot'u iyi bilmediğimi itiraf edeyim. Çünkü Tarot'u tam olarak anlayan dünyadaki bütün o insanlar yüzünden onun sırlarını öğrenmeyi asla başaramadım. 18 mi? Kocam masonluğun 18. derecesinde. Masonluğun değil, masonluğun ritüellerinden birinin. Ama tüm söylenenlere rağmen ne masonlukla, dahası ne de o dereceyle hiçbir ilgim yok. Ben zaten yarım yamalak bildiğim tarotun, yani tüm evrenin anahtarının 18. sırrına başvururum. Bir de gizli tarikat bilginlerinin benden daha iyi bildikleri Kabala'ya. Ama yalnızca gazeteciliği ilgilendiren böyle şeyleri bir yana bırakalım. Benim şeytan olduğumu hatırlayalım. Öyleyse şeytani olalım. Düşünüz de beni kaç kez gördünüz? Bildiğim kadarıyla hiç, diye yanıtladı Maria. Gülümseyerek ve kocaman açılmış gözlerle bakarak. Masallardaki yakışıklı prensi, mükemmel erkeği, yorulmak bilmez aşığı hiç düşünmediniz mi? Sizi kimsenin okşamadığı gibi okşayacak birini, sanki siz onun içindeymişsiniz gibi sizin olan birini. Aslında bir olan, üçlü bir coşkuda hem babanız hem kocanız hem de oğlunuz olan birini hiç yanınızda, düşünüzde hissetmediniz mi? Tam olarak anlamamama rağmen evet sanırım bunu düşündüm ve hissettim. İtiraf etmesi biraz güç biliyor musunuz? Bendim o. Her zaman ben. Ben yılan. Bana verilen rol budur. Dünyanın başlangıcından beri. Sürekli ayartmam ve denemem gerekiyor. Çünkü başarılı biçimde ayartmaya izin yok. Sonradan teraziyi ekleyerek burçlar kuşağının ilk 10 burcunu 11'e çıkartan Yunanlılardır. Eleştiriyi de bunun içine katarak ilk onluyu gerçekten düzineye dönüştürense yılan oldu. Doğrusu hiçbir şey anlamıyorum ben. Anlamıyorsunuz. O halde dinleyin, başkaları anlayacaktır. En iyi yapıtlarım ay ışığı ve alaydır. Pek birbirine benzer şeyler değil. Hayır, çünkü ben de kendime pek benzemem. Bu kusur benim erdemimdir. İşte ben bu yüzden şeytanım. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun, her şeyden önce yorgun. Yıldızlardan ve yasalardan yorgun. Şöyle biraz evrenin dışında kalıp herhangi bir şeyle ciddi olarak kendimi tazeleme arzusu da cabası. Artık hiçlik yok, nedensiz bile olsa yok. Eski, evet çok eski şeyleri hatırlıyorum. İsrailoğullarından önce Edom denen krallıktaki, az kalsın onların kralı ben olacaktım, bugünse benim olmayan şeyin sürgünündeyim. Hiçbir zaman ne çocukluğum, ne yeni yetmeliğim, ne de erişeceğim erkeklik çağım oldu. Ben olumsuz mutluğum, hiçliğin cisimleşmiş haliyim. Asla elde edilemeden arzulanan, var olamayacağı için düşlenen şey. Bu benim hiçlik krallığım ve bana verilmeyen taht bu. Bir ihtimal olan, var olması gereken şey, yasanın ya da yazgının bahşetmediği şey. Bunu insan ruhuna avuç avuç serptim ve bu ruh var olmayanın yaşayan yaşamını hissedince allak bullak oldu. Ben bütün görevlerin unutuluşu, tüm niyetlerdeki tereddütüm. Mutsuzlar ve hayat yorgunları yanılsamalardan kurtulur kurtulmaz gözlerini bana doğru kaldırırlar. Çünkü ben de kendimce parlak sabah yıldızıyım. Hem de çok, çok uzun zamandır. Başka biri gelip benim yerime geçti. İnsanlık pagandır. Asla hiçbir din içine işleyemedi onun. Sıradan insanın ruhunda ruhun ölümsüzlüğüne inanma gücü bile yoktur. İnsan ne nerede ne de niçin uyandığını bilmeden uyuyan bir hayvandır. Tanrılara taptığında onlara fetiş gibi tapar. Onun dini göz bağcılıktır. Hep böyleydi, böyledir ve hep böyle olacaktır. Dinler gizemlerden taşan ve dünyevi olan şeylerdir yalnızca. Ve dünyevi olan bunu hiç kavrayamaz. Çünkü o doğası gereği dünyevi olamaz. Dinler simgedir ve insanlar simgeleri yaşamlar olarak değil, ki oysa öyledirler, şeyler olarak kabul ederler. Oysa öyle olamazlar. Sanki Jüpiter varmış gibi ama asla yaşıyormuş gibi değil. Ona yaranmaya bakarlar. Jüpiter yaşıyormuş gibi asla varmış gibi değil. Tuz dökülünce bir tutam da sağ elle sol omuz üstünden serpilir. Tanrı'ya karşı günah işlendiğinde birkaç göklerdeki babamız duası okunur. Ruh pagan kalmaya ve Tanrı mezarından çıkartılmayı beklemeye devam eder. Pek az kişi zaman geldiğinde geri almak üzere Tanrı'nın mezarının üstüne akasya bıraktı. Ama bunlar iyi aradıklarından onu bulmak için seçilmiş kişilerdi. İnsan hayvandan sadece bir hayvan olmadığını bildiği için ayrılır. O görünür karanlıklardan başka bir şey olmayan ilk ışıktır. O başlangıçtır. Çünkü karanlıkları görmek, karanlıklardan ışığı almaktır. O sondur. Çünkü kör doğduğumuzu görme duyusuyla bilmektir. Böylece hayvan kendi içinde doğan bilgisizlik yoluyla insan olur. Bunlar çağlarda zamanların sonsuzluğudur ve merkez noktasında hakikatin bulunduğu dairenin çemberi üzerinde yürümekten başka yapılacak bir şey yoktur. Bilimin temeli cehaletimizi bilmektir. Bulunduğumuz yer olan dünya, olduğumuz şey olan ten, olmak istediğimiz şey olan şeytan. Üçü birden o büyük anda içimizdeki efendiyi, olmamıza ramak kalmış o efendiyi öldürdüler. Ve onun sırrı, ona dönüşebilelim diye sahip çıktığı sır kayboldu. Ben de bayan, parlak sabah yıldızıyım. Ben daha Yuhanna konuşmadan önce buydum. Çünkü Patmos'tan önce Patmos, bütün sırlardan önce sırlar vardır. Başka bir simge şemasında benim Venüs olduğumu düşündüklerinde tebessüm ederim. Ama ne önemi var? Tanrısı ve şeytanıyla içindeki tüm insanlar ve onların gördükleri her şeyle birlikte bütün bu evren sonsuza dek çözülmeye çalışılacak bir hiyerogliftir. Ben meslek olarak büyü ustasıyım. Yine de büyü nedir bilmem. Sırlara vakıf olmanın en yüksek derecesi var olan bir şey olup olmadığını bilmekte cisimleşen soruyla noktalanır. En büyük aşk derin bir uykudur. Dalmaktan hoşlandığımız bir uyku. Ben bile ki sırra en fazla vakıf olması gerekenlerden biriyim, kimi zaman içimde Tanrı'nın ötesinde bulunan şeye sorarım. Tüm bu tanrılarla yıldızların kendi uykularından, dipsiz derinliğin büyük unutkanlıklarından başka bir şey olup olmadıklarını. Böyle konuşuyorum diye şaşırmayın, ben doğuştan şairim. Çünkü ben yanlışlıkla konuşan hakikatim ve sonuçta tüm yaşamım alegori kılığına girmiş ve simgelerle açıklanan özel bir ahlak sistemidir. Hayır dedi kadın gülerek, gerçek bir din her zaman olacaktır. Evet ya da o zaman hepsi sahtedir. Bayan, kendi aralarında ne kadar karşıt görünürlerse görünsünler, bütün dinler gerçektir. Bunlar aynı gerçeğin farklı simgeleridir. Farklı dillerde söylenmiş aynı cümle gibidirler. Öyle ki aynı şeyi söyleyenler birbirlerini anlamazlar. Bir pagan, Jüpiter, bir Hristiyansa Tanrı dediğinde insan aklının farklı sözcüklerine aynı duyguyu katarlar. Aynı sezgiyi değişik biçimde düşünürler. Bir kedinin güneş altında uyumasıyla kitabı okumak aynı şeydir. Bir vahşi fırtınaya bir Yahudinin Yehova'ya baktığı gibi bakar. Bir vahşi güneşe bir Hristiyanın İsa'ya baktığı gibi bakar. Peki ya niçin bayan? Çünkü gök gürültüsü ve Yehova, güneş ve Hristiyan aynı şeyin farklı simgeleridir. Bu simgelerin dünyasında yaşıyoruz. Aynı aydınlık ve karanlık, görünür karanlık dediğimiz tapınakta ve her simge hakikatin yerine geçebilecek bir hakikattir. Ta ki zamanla koşullar hakiki hakikati yeniden oluşturuncaya kadar. Bozuyorum ama aydınlatıyorum. Ben parlak sabah yıldızıyım. Zaten bu cümle daha önce iki defa bana benzemeyen başka biri için haklı olarak kullanılmıştı. Kocam bir kez bana İsa'nın güneşin simgesi olduğunu söylemişti. Evet bayan, peki bunun tersi, yani güneşin İsa'nın simgesi olduğu niçin doğru olmasın?
Ama siz her şeyi tersinden söylüyorsunuz.
Bu benim görevim bayan, ben Göte'nin dediği gibi inkar eden değil, zıttına giden tinim.
Zıttına gitmek çirkin bir şey.
Edimlerin zıttına gitmek, evet, fikirlerin zıttına gitmek değil.
Niçin?
Çünkü ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, edimlerin zıttına gitmek, bir eylem olan dünyanın dönmesini engellemek demektir. Ama fikirlerin zıttına gitmek, bizi bırakmalarına yol açacak biçimde davranmak ve yılgınlığa, oradan da düşün içine düşmek demektir. Yani sonuçta dünyaya ait olmamızı sağlayacak biçimde davranmaktır. Bu dünyaya ilişkin bayan, üç değişik teori vardır. Her şeyin rastlantı eseri olduğu, her şeyin tanrı eseri olduğu, her şeyin düzenlenmiş ya da birbiriyle kesişen birçok şeyin eseri olduğu. Genellikle duyarlılığımızla uyum içinde düşünürüz. Böylece bizim için her şey bir iyilik ve kötülük sorunu haline gelir. Uzun zamandır bu yorum nedeniyle ben, şahsen, büyük iftiralara uğruyorum. Şeyler arasındaki ilişkilerin, şeylerin ve ilişkilerin var olduğunu kabul edersek, bir tanrının ya da bir şeytanın veya her ikisinin birden açıklayamayacağı kadar karmaşık olduğu sanırım kimsenin aklına gelmedi hiç. Ben bütün düşlerin hayali efendisi, bütün sessizliklerin görkemli çalgıcısıyım. Ağaçların ve ay ışığının olduğu şahane bir manzaranın karşısında yapayalnızken ne düşündüğünüzü hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz çünkü beni düşündünüz. Ama size söyleyeyim, gerçekte ben yokum. Eğer bir şey varsa onu bilmem. Belirsiz emeller, boş arzular, sıradan şeyleri severken bile hissettiğimiz tiksinti, sıkmayan şeylerin verdiği sıkıntı. Tüm bunlar benim eserimdir. Dipsiz derinliğin, büyük ırmaklarının kıyısına uzanmış, kendimin de hiçbir şey bilmediğini düşünürken doğmuşlardır. O zaman düşüncem, bu belirsiz sızıntı insanların ruhlarına iner ve insanlar kendilerini kendilerinden farklı hissederler. Ben ebedi farklılığım, ebedi ertelenmiş, dipsiz derinliğin artığıyım. Ben yaratılışın dışında kaldım. Ben dünyadan önce var olan dünyaların tanrısıyım. İsrailoğullarından önce kötü hüküm sürmüş Edom krallarının. Bu evrendeki mevcudiyetim çağrılı olmayan bir kimsenin mevcudiyetidir. Var olmayı başaramamış ama olmak üzere olan şeylerin anılarını taşıyorum kendimde. O zamanlar ne bir karşıtlık ne de bir denge vardı. Bununla birlikte hakikat hiçbir şeyin var olmadığıdır. Ne benim ne de başka herhangi bir şeyin. Az çok kusursuz ve donanımlı değişik yaratıcıları ve şeytanlarıyla tüm bu evren ve diğer evrenler boşluk içinde boşluklardır. Hiçbir şeyin gereksiz yörüngesinde dönen hiçlikler, uydulardır. Ben seninle değil, oğlumla konuşuyorum.
Benim oğlum yok, yani 6 ay içinde olacak, Tanrı isterse.
Onunla konuşuyorum ben. 6 ay içinde mi? Neyin 6 ayı?
Nasıl neyin? 6 ay?
6 güneş ayı mı? Ha evet, ama hamilelik ay takvimine göre hesaplanır. Ve ben bile ancak kızımın, yani kaosun sularında görünen yüzüm olan ayın aylarıyla hesap yaparım. Benim hamilelikle ve yeryüzünün tüm bu pislikleriyle hiçbir ilgim yok ve bu şeyleri benim yarattığım ayın yasalarına göre hangi hakla ölçmeye kalkıştıklarını da bilmiyorum. Niçin başka bir ölçü bulmadılar? Kadir-i Mutlak Tanrı niçin benim işime gerek duymuş? Dünyanın başlangıcından beri bana hakaretler yağdırıldı ve iftira edildi. Beni savunan şairler bile, ki yaratılış olarak dostlarımdır, beni iyi savunmadılar. İçlerinden biri, Newton denen İngiliz, asla çıkmamış belirsiz bir savaşı yandaşlarıma ve bana kaybettirdi. Bir diğeri Göte denen bir Alman. Bir köy trajedisinde bana muhabbet tellalı rolü verdi. Ama ben onların sandığı kişi değilim. Kiliseler benden tiksiniyor. İnsanlar adımı duyunca titriyor.
Ama onlar isteseler de istemeseler de bu dünyada benim bir görevim var. Ben ne Tanrı'ya baş kaldıran kişiyim ne de inkar eden tin. Ben imgelem tanrısıyım. Yitiyim çünkü yaratmıyorum. Çocukken oyuncaklardan oluşan düşleri benim sayemde görüyordun. Kadın olduğunda bu düşlerin dibinde uyuyan, geceliğin seni kucaklayacak prenslere ve fatihlere benim sayemde sahip oldun. Ben sesi esriklik, ruhu yanılgı olan, yaratmadan yaratan tinim. Tanrı beni geceliğin kendisini taklit etmem için yarattı. O güneştir, ben ay. Benim ışığım uçucu ve sonlu olan her şeyin, bataklıklarda veya gömütlerde geceleri görülen hafif parıltının, nehir kıyılarının, bataklıkların ve gölgelerin üzerinde gezinir. Hangi erkek göğüslerinin üstüne benim olan o eli koydu? Benimkinin eşi bir öpücükle öpüldün mü? Uzun sıcak ikindilerde o kadar düş görürdün ki, düş gördüğünü düşlerdin hani. Sana tüm mutluluğu verecek, seni sonsuza dek kucaklayacak birinin buğulu, hızlı karaltısını düşlerinin derinlerinden geçerken görmedin mi? Bendim o. Benim, ben. Senin her zaman aradığın ve asla bulamayacağın kimseyim. Belki Tanrı'nın kendisi bile dipsiz derinliğin uçsuz bucaksız dibinde beni aramaktadır. Onu tamamlayayım diye. Ama çok yaşlı Tanrı'nın, Yehova Satürn'ünün laneti ikimizin de üzerinde dolaşıyor. Bizi birleştirmesi gerekirken ayırıyor ki yaşam ve yaşamdan beklentimiz aynı olsun. Parmağında taşıdığın ve sevdiğin alyans, belirsiz bir düşüncenin sevinci. Aynada kendini gördüğünde kendini iyi hissetmen, kendini kandırma. Gördüğün sen değilsin, benim. Eşyaları güzelleştiren, tüm kurdeleleri güzelce bağlayan, eşyaları süsleyen renkleri seçen benim. Zaman aralıklarının ve arada kalan her şeyin, yaşamda yaşam olmayan şeylerin mutlak efendisi olan ben, yurtluğumu ve imparatorluğumu var olmaya değmeyen tüm şeylerden yaratırım. Gece nasıl benim krallığımsa, düş de yurtluğumdur. Ne ağırlığı ne de ölçüsü olan şey benim. İnsanlara ızdırap veren dertler, tanrılara ızdırap veren dertlerle aynıdır. Aşağıda olan, yukarıda olan gibidir, der. Bütün din kurucuları gibi var olma hariç hiçbir şeyi unutmayan üç kere yüce Hermes. Tanrı kaç kere bana Antero'da Quental'ın ağzıyla zavallı ben, zavallı ben, kimim ki ben demiştir. Her şey simge ve gerilemedir ve Tanrı olan bizler meçhul üstadlarını tanımadığımız bir tarikatta artık yalnızca yüksek bir dereceye sahibiz. Tanrı bu bilinen tarikattaki ikinci kişidir ve tarikatın liderinin gizli liderleri bilen, o da biliyorsa tek kişinin kim olduğunu bana söylemez. Tanrı kaç kez bana kardeşim ben kim olduğumu bilmiyorum demiştir. Sizler insan olma üstünlüğüne sahipsiniz ve ben bazen bütün bu dipsiz derinlik yorgunluğumun derinliğinde ocak başında ailece geçirilen bir gecenin dinginlik ve huzuru, biz tanrılarla meleklerin özümüz gereği mahkum olduğumuz bu sır metafiziğinden daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Kimi zaman dünyaya bakmak için eğilip de limandan çıkan ya da limana dönen balıkçı gemilerinin yelkenlerini uzaktan gördükçe kalbim tanımadığı bir ülkeye düşsel bir özlem duyuyor. Hayvani yaşamlarında uyuyanlara ne mutlu. Şiirle örtülü ve sözcüklerle açıklanan özel bir ruh sistemi. Çok ilginç bir sohbetti. Sohbet mi bayan? Ama bu sohbet belki de yaşamımızın en önemli olayı olmasına rağmen asla gerçekten olmadı. Bir kere benim var olmadığım gayet iyi bilinir. İkincisi, beni şeytan diye adlandıran tanrı bilimcilerin ve gericilik diye adlandıran özgür düşünce yanlılarının hemfikir oldukları gibi benim sohbetlerimden hiçbiri ilginç olmaz. Ben zavallı bir efsaneyim bayan ve daha kötüsü zararsız bir efsaneyim. Beni teselli eden tek şey evrenin, evet değişik ışık ve yaşam biçimleriyle dolu o şeyin de bir efsane olmasıdır. Bana Kabala ve Teosofi ışığında tüm bunların aydınlanabileceği söylendi. Ama benim bu konularda hiçbir bilgim yok. Bu konulardan konuşma fırsatı bulduğum Tanrı, kendisinin de bunları pek iyi bilmediğini söyledi. Çünkü kendi sır sistemleri içinde bunlar, kitaplardan ve gazetelerden öğrendiğime göre sayıları her zaman kabarık olan yeryüzünün sırlara vakıf üstadlarının tek elinde. Doğruyu söylemek gerekirse burada dünyanın yaratıldığı ve dönüştürüldüğü bu üst kürelerde biz hiçbir şey anlamayız. Kimi zaman her şeye tepeden bakan yaylamın, işittiğime göre Heredom denen dağın yaylası, kenarına uzanarak geniş yeryüzüne doğru eğilir ve her eğilişimde yeni dinleri, sırlara vakıf olma arayışlarını, Tanrı'nın bile bilmediği ebedi hakikatin hepsi birbiriyle çelişen yeni biçimlerini görürüm. Evrenden baktığımı size itiraf edeyim. Tanrı da benim kadar baktı. Nasıl üstümüze kaldığını bilmediğimiz bu aşkın sorumluluklardan bizi kurtaracak bir uykuya seve seve yatardık. Her şey sanıldığından daha esrarengiz ve buradaki her şey, Tanrı, evren, ben, erişilmez hakikatin aldatıcı kuytusundan başka bir şey değil. Sohbetinizin ne kadar hoşuma gittiğini tahmin edemezsiniz. Böyle konuşulduğunu hiç duymamıştım. Sokağa çıkmışlardı. Kadının fark etmediği ay ışığıyla aydınlanan sokağa. Bir an sustu kadın. Ama biliyor musunuz, ilginç, bütün bu konuşmaların sonunda ne hissettiğimi gerçekten biliyor musunuz? Ne peki, diye sordu şeytan. Kadın gözleri yaşlı ona doğru döndü. Size büyük bir merhamet hissediyorum. Kırmızılar içindeki adamın yüzünden ve gözlerinden kimsenin mümkün olduğuna inanamayacağı bir tedirginlik ifadesi geçti. Kadının kolunu tutan eli ansızın düştü, durdu. Kadın huzursuz birkaç adım attı. Sonra bir şeyler söylemek için ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü hiçbir şey anlamamıştı. Ona acı verdiğini görerek kendini affettirmek için geri döndü. Şaşırıp kaldı, yapayalnızdı. Evet, bu onun sokağıydı. Sokağın ucu ama ondan başka kimse yoktu. Ayın parlak ışıkları tramvayın çıkış kapısına değil, her zamanki doğrama atölyesinin kapalı olan iki kapısına vuruyordu. Hayır, ondan başka kimse yoktu. Bu gündüz gördüğü sokağın geceki haliydi. Güneşin yerini ay almıştı. Hepsi bu. Evleri ve sokakları doğal halleriyle gösteren normal, çok parlak ay ışığı. Her zamanki ay ışığı ve kadın evine doğru ilerledi. Tanıdıklarla birlikte döndüm. Bu tarafa geliyorlardı da. Nasıl döndün peki, yürüyerek mi? Hayır, arabayla geldim. Sahi mi? Hiçbir şey duymadım. Kapıya kadar değil, dedi kadın tereddütsüz. Beni köşede bıraktılar. Onlara beni buraya kadar getirmemelerini, çünkü sokakta o güzelim ay ışığında biraz yürümek istediğimi söyledim. Çok güzeldi. Şimdi gidip yatayım. İyi geceler. Ve gülümseyerek ama kocasına öpücük vermeden, verildiğinde bunun bir alışkanlık mı yoksa bir öpücük mü olduğunu kimsenin bilmediği her zamanki öpücüğü vermeden yatmaya gitti. Öpüşmediklerini ikisi de fark etmedi. 5 ay sonra doğan erkek çocuk çok zeki olduğunu zaman içinde ve gelişimi boyunca gösterdi. Bir erkek olduğunda çok yetenekli bir adam oldu. Belki de bir dahi, bazı eleştirmenlerce öne sürüldüğü gibi belki de doğruydu bu. Yıldız falına bakan bir astrolog, yükselen burcunun yengeç, yıldızının da Satürn olduğunu söyledi. Söylesenize anne, annelerin bazı anılarının çocuklara aktarılabildiği söylenir. Düşümde sürekli olarak gördüğüm ama başımdan geçen hiçbir şeye bağlayamadığım bir şey var. Bu kırmızılar giyinmiş, çok konuşan bir adamın belirdiği garip bir yolculuğun anısı. Önce bir otomobil, sonra bir tren, trenle yapılan bu yolculukta sanki bütün yeryüzüne egemen olan çok yüksek bir köprüden geçiliyor. Sonra dipsiz bir derinlik ve yığınla şey anlatan bir ses var. Onları dinleseydim belki bana hakikati söylerlerdi. Sonra bir yeraltı geçitinden çıkar gibi ışığa, yani ay ışığına çıkılıyor. Çıkılan yer tam da burası, sokağın ucu. Ah sahi, her şeyin başında ya da sonunda kırmızılar içinde bir adamın ortaya çıktığı balo ya da şenlik gibi bir şey var. Maria elindeki işi dizlerinin üstüne bıraktı ve Antonia'ya dönerek dedi ki, ''Çok hoş doğrusu. Şu tren ve otomobil hikayesinin ve geri kalanların düşten başka bir şey olmadıkları açık. Ama gerçekte bir doğruluk payı da var. Yıllar önce karnaval sırasında Kulüp Azur'daki şu balo, evet onun doğumundan 5-6 ay önce, hatırlıyor musun? Mefistofeles kılığına girmiş bir delikanlıyla dans etmiştim. Sonra da siz beni arabanızda eve bırakmıştınız. Hatta ben sokağın ucunda kalmıştım. Bak işte onun dipsiz derinliklerinden çıktığını söylediği yer. Ah şekerim, gayet iyi hatırlıyorum. Biz buraya evin kapısına kadar gelmek istemiştik ama sen istememiştin. Sokakta ay ışığında biraz yürümek istediğini söylemiştin. Çok doğru, öyle. Ama sana anlatmadığıma emin olduğum bazı şeyleri tahmin etmiş olman ne tuhaf oğlum. Elbette hiç önemi yok bunların. Şu düşler ne garip şeyler. İçinde ilgili kimsenin bile tahmin edemeyeceği gerçek şeyler olan ve tren, köprü, yeraltı geçidi gibi bir yığın koca saçmalığın yer aldığı böyle bir hikayeyi insan nasıl uydurur? Nankör insanlık, işte şeytana böyle teşekkür ediyorlar. Bu baloda Mefistofeles giysili, kırmızılara bürünmüş biri yoktu. Olsaydı asla unutmazdım, değil mi Antonia? Hayır, hatırlamıyorum. Kesinlikle yoktu. Bu tür şeyler, özellikle çok çarpıcı renkler, asla unutulmaz. Ya siz anne, bu baloda kimseyle dans etmediniz mi? Ettim. Tek bir kez bana Doktor Faust olduğunu söyleyen bilgin kılığına girmiş bir adamla bir daha da kimseyle dans etmedim. Neredeyse dilsiz bir adamdı. Bana Doktor Faust olduğunu söylemenin dışında onu da ben sormuştum. Sanırım başka hiç laf etmedi. Ve katıla katıla güldü. Yo yo etti. Yüzünü hala hatırlıyorum. Sanki orada olmaya mahkummuş gibi pek hüzünlü, pek bitkindi. Bana şunu dedi. Benden ayrılırken şöyle dedi. Elveda Margarita. Bu şakayı hiç anlamadım ama zavallı öyle dalgındı ki hiç kuşku yok başka bir kızı düşünüyordu. O baloda olan biten bundan ibaret. Tuhaf olan şu sokak ve ay ışığı hikayesi. Kim bilir, belki de sana bundan söz etmişimdir. Belki, olabilir. Hatırlamıyorum ama mümkün. Böyle olsa gerek. Şeytanın Saati dinlediniz. Son.